Ayrım 10. Nemesis Joe Nesbo, sayfa 146. Albular'ın evini inşa etmek epey zaman, para ve boş alan gerektirmiş olmalıydı ve epey zevk. Veya Harry'nin gördüğü kadarıyla epey zevksizlik. Mimar, öyle biri var idiyse, Norveç yazlık mimarisi geleneğini Güney ABD çiftliklerinin tarzıyla biraz da banliyö ferahlığı ekleyerek kaynaştırmaya çalışmış gibiydi. Harry'nin ayakları biçimli çalılarla bezeli bakımlı bahçenin içinden ve bir fıskiyeden su içen küçük bir bronz karacanın yanından geçen yolun ince çakıllarına gömülüyordu. Garaj çatısının kenarındaki oval bakır tabelanın yanındaki mavi bayrağın üstünde siyah bir üçgenin içindeki sarı bir üçgen vardı. Evin arkasından bir köpeğin öfkeli havlamaları geliyordu. Harry sütunların arasındaki geniş basamakları çıkıp zili çalarken kapıyı beyaz önlüklü, anaç bir zenci kadının açmasını bekledi biraz. Kapıyı açan kadın hemen merhaba dedi canlı bir sesle. Wiggins Albu, Harry'nin geceleri evine döndüğünde televizyonda arada sırada gördüğü fitness reklamlarındaki kadınlara benziyordu. Onların bembeyaz dişlerini sergileyen gülümsemesine, sarıya boyanmış Barbie saçlarına ve koşu taytıyla küçücük bir badinin içinde hapsedilmiş sıkı, biçimli bir orta sınıf vücuduna sahipti. Ayrıca memelerini büyütmüştü ama en azından abartmadan. Harry, girin. Gülümseyen kadının iri, mavi, hafif makyajlı gözlerinin kenarlarında belli belirsiz kırışıklıklar vardı. Harry bel boyunda şişman, çirkin, ahşap troll heykelleriyle bezeli geniş hole girdi. Temizlik yapıyordum diye açıklama yaptı Wiggins Albu. Bembeyaz dişlerini sergileyerek gülümsedikten sonra yüzündeki bir ter damlasını işaret parmağıyla rimeline dokunmamaya çalışarak dikkatle sildi. Ayakkabılarımı çıkarayım öyleyse diyen Harry sağ çorabının baş parmağındaki deliği hatırladı birden. Hayır, evi temizlemiyorum. Tanrı korusun. Bu işi yapan yardımcılarımız var dedi kadın gülerek. Ama ben çamaşır yıkamayı seviyorum. Hem eve fazla yabancı sokmamak gerek değil mi? Çok haklısınız diye mırıldandı Harry. Kadına ayak uydurmak için hızlı yürümek zorunda kaldı. Şık bir mutfağın önünden geçip oturma odasına girdiler. Çift kanatlı bir cam sürme kapının ardında geniş bir teras uzanıyordu. Ama duvarda devasa bir tuğla yapı vardı. Oslo Belediye binasıyla bir anıt mezarın karışımı gibiydi. Per Hummel, Arne'nin 40. doğum günü için tasarladı dedi Wiggins. Per arkadaşımızdır da... Evet, Per'in bu. Şöminesi gerçekten etkileyiciymiş. Mimar Per Hummel'i bilirsiniz değil mi? Holmen Collin'daki yeni şapelin mimarı hani. Maalesef bilmiyorum diyen Harry kadına fotoğrafı verdi. Şuna bir bakabilir misiniz? Kadının yüzüne yayılan şaşkınlığı seyretti. Ama Arne'nin geçen yıllar Collin'da çektiği fotoğraf bu. Harry karşılık vermeden önce kadının yüzündeki içten şaşkınlık ifadesini sürdürüp sürdüremeyeceğini görmeyi bekledi. Kadının ifadesi değişmemişti. Anna Betsen adlı bir kadının ayakkabısında bulduk dedi Harry. Wiggins Albu'nun zincirleme tepki şeklinde birbirini takip eden düşünceleri, mantık yürütmeleri ve duyguları kadının yüzünden okunuyordu. Harry hızla ileri sarılan bir pembe diziyi seyrediyordu sanki. Önce şaşkınlık, sonra hayret, sonra da kafa karışıklığı, sonra bir sezi, başta alaycı bir kahkahayla reddedilen ama direnen ve giderek idrake dönüşür gibi görünen ve sonunda kapanan yüz ve şu altyazı, eve fazla yabancı sokmamak gerek değil mi? Harry çıkardığı sigara paketiyle oynadı. Kahve sehpasının ortasında büyük, göz alıcı bir cam kül tablosu duruyordu. Anna Betsen diye birini tanıyor musunuz Bayan Albu?
Hiç tanımıyorum. Nereden tanıyacakmışım ki?
Bilmem dedi Harry samimiyetle. O öldü. Ben de ayakkabısında böyle özel bir fotoğrafın ne aradığını merak ediyorum. Sizin bir fikriniz var mı?
Wiggins Albu sabırla gülümsemeye çalıştı ama ağzına söz geçiremedi. Başını hararetle hayır anlamında sallamakla yetindi. Harry kımıldamadan gevşekçe bekledi. Ayakkabıları nasıl ince çakıllara gömüldüyse şimdi de vücudu derin ve beyaz kanepeye gömülüyordu. İnsanları konuşturmanın en iyi yolunun sessiz kalmak olduğunu deneyimlerinden öğrenmişti. İki yabancı karşılıklı otururken sessizlik vakum işlevi görür, sözcükleri emerek dışarı çıkarır. Sonsuz gibi gelen 10 saniye boyunca öylece oturdular. Wiglis Albu yutkundu.
Belki de temizlikçi onu bir yerde bulup cebine atmıştır. Sonra da o kadına vermiştir. Anla mıydı?
Ha, sigara içebilir miyim Bayan Albu?
Bu evde sigara içilmez. Kocam da ben de içmeyiz.
Kadın elini saç örgüsüne götürdü çabucak.
Ayrıca en küçük çocuğumuz Alexander'ın astımı var.
Buna üzüldüm. Kocanız zamanını nasıl geçiriyor?
Kadın ona iri mavi gözlerini daha da fazla açarak baktı. Yani mesleği nedir? Harry sigara paketini cebine geri koydu.
Yatırımcılık. Şirketi 3 yıl kadar önce sattı.
Hangi şirketi?
Albu As, havlu ve banyo pasması ihraç ediyordu. Otellere ve kurumlara satıyordu.
Epey havlu satıyordu herhalde veya banyo pasması.
İskandinavya'nın her yerine satış yapıyorduk.
Tebrikler, garajdaki bayrak konsolosluk bayrağı değil mi?
Kendini toplamış olan Wiglis Albu saç bandını çıkardı. Harry kadının yüzüne estetik yaptırmış olduğunu fark etti. Kadının yüz hatları uyumsuzdu, daha doğrusu fazla uyumluydu. Neredeyse yapay bir şekilde simetrikti.
Saint Lucia, kocam orada 11 yıl Norveç konsolosluğu yaptı. Banyo pasması üretilen fabrikamız vardı. Orada da küçük bir evimiz var. Siz hiç oraya...
Hayır.
Harika, muhteşem, çok hoş bir adadır. Yaşlı yerlilerden bazıları Fransızca konuşuyorlar hala. Gerçi ne dedikleri anlaşılmıyor ama öyle tatlılar ki inanamazsınız.
Kreol Fransızcası.
Ne?
O konuda bir şeyler okumuştum. Kocanız bu fotoğrafın müteveffada ne aradığını biliyor olabilir mi sizce?
Hiç sanmam, nereden bilsin ki?
Harry gülümsedi. Öyleyse bu fotoğrafın bir yabancının ayakkabısında ne aradığını da bilmiyordur herhalde.
Harry ayağa kalktı. Kendisini nerede bulabilirim Bayan Albu?
Harry Arne Albu'nun ofisinin telefon numarasıyla adresini yazarken az önce üstünde oturduğu kanepeye baktı. Dedi Wiglis Albu'nun da oraya baktığını görünce. Yolda ayağım kaydı da çöplüğe düştüm. Ama tabii ki ben...
Önemli değil diye sözünü kesti kadın. Kanepe kılıfı gelecek hafta kuru temizlemeciye gidecekti zaten.
Dışarıdaki basamaklarda Harry'e kocasını saat 5'ten sonra aramasını söyledi.
O zaman eve gelmiş olur ve çok meşgul olmaz.
Karşılık vermeyen Harry kadının ağız kenarlarının inip kalkmasını seyretti.
O zaman kocam ve ben bu meseleyi açıklığa kavuşturabilir miyiz diye bakarız.
''Teşekkürler, çok naziksiniz. Ama arabamla geldim ve zaten kocanızın ofisi yolumun üstünde. O yüzden onun iş yerine gidip bakayım.''
''Tamam.'' dedi kadın cesurca gülümseyerek.
Köpek havlamaları Harry'i uzun bahçe yolu boyunca takip etti. Harry bahçe kapısına varınca arkasına döndü. Wiglis Albu pembe çiftlik binasının basamaklarında duruyordu hala. Başı eğikti ve saçlarıyla parlak spor giysileri güneşin altında ışıldıyordu. Uzaktan bakınca minik bir bronz karaca gibi görünüyordu.
Harry Vika Atrium'daki adreste ne yasal park yeri ne de Arne Albu'yu bulabildi. Bir danışma görevlisi ona Albu'nun başka 3 yatırımcıyla birlikte ofis kiraladığını ve şimdi bir brokerlık firmasından insanlarla öğle yemeğinde olduğunu söyledi. Harry binadan çıkınca arabasının ön sileceğinin altına sıkıştırılmış bir park cezası buldu. Cezayı alıp can sıkıntısıyla SS Luisa'ya gitti. Burası buharlı gemi değil, Acker Brigge'deki bir restorandı. Schroeder'in tersine burası azıcık zorlamayla Oslo'nun Wall Street'i denebilecek bir sokakta çalışan, yeri yurdu belli, borçları olmayan müşterilere yenilebilir yemekler sunuyordu. Harry Acker Brigge'de kendini asla rahat hissetmemişti. Ama bunun sebebi turist değil, Oslo'lu olmasıydı belki de. Bir garsonla konuştu, adam ona pencere kenarındaki bir masayı gösterdi.
''Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın beyler.'' dedi Harry. ''Ah solunda.'' diye bağırdı masadaki adamlardan biri saçlarını geriye yatırarak. ''Bu şarap oda sıcaklığında mı sizce garson bey?''
''Bence o aslında Klaus Del Papes şişesine konulmuş Norveç kırmızı şarabı.'' dedi Harry.
Şaşıran adam siyah takım elbiseli Harry'i baştan aşağı süzdü.
''Espriydi.'' dedi Harry. ''Ben polisim.''
Adamın şaşkınlığı kaygıya dönüştü.
''Çevre suçlularıyla ilgilenmiyorum, merak etmeyin.''
Rahatlığın yerine soru işaretleri almıştı şimdi. Harry çocuksu bir kahkaha duyunca derin bir nefes aldı. Bu işi nasıl yapacağına karar vermişti ama sonucun ne olacağına ilişkin hiçbir fikri yoktu. Arne Albul, benim diye karşılık verdi gülen adam. Zayıftı ve kısa kıvırcık siyah saçları vardı. Gülerken göz kenarlarının kırışması, adamın sık sık güldüğünü ve Harry'nin baştaki tahmininin tersine 35 yaşından büyük olduğunu gösteriyordu.
''Yanlış anlama için kusura bakmayın.'' diye devam etti gülmeyi sürdürerek. ''Size yardımcı olabilir miyim memur bey?''
Harry devam etmeden önce adamı inceleyerek onun hakkında fikir sahibi olmaya çalıştı. Adamın sesi gürdü, bakışları sabitti. Parlak beyaz yakasının altındaki kravat ne çok sıkı ne çok gevşekti. ''Benim demekle yetinmeyerek size yardımcı olabilir miyim memur bey?'' diye alttan alması, memur bey kısmını biraz alaycı söylemişti. Arne Albul'un ya çok özgüvenli olduğunu ya da öyle görünmek için epey pratik yaptığını gösteriyordu. Harry odaklandı. Söyleyeceklerinde değil, Albul'un tepkilerinde.
''Evet, olabilirsiniz Bay Albul. Anna Betsen'i tanıyor musunuz?''
Albul karısınınkiler gibi mavi gözleriyle Harry'e bakarak bir an düşündükten sonra yüksek ve net sesle ''Hayır'' dedi. Albul'un yüzü söylediklerinden fazlasını ele vermiyordu. Harry aksini beklememişti zaten. İşleri yüzünden her gün yalanlar duyan insanların yalanları fark etmeyi öğrendikleri efsanesine inanmaktan çoktan vazgeçmişti. Bir keresinde duruşmanın birinde konuşan bir polis, zanlıların yalan söylediklerini deneyimleri sayesinde anlayabildiğini öne sürmüştü. Yine davalının tarafında olan Stale Auna araştırmalara göre meslek faktörünün yalanların saptanmasında etkili olmadığı karşılığını vermişti. Bir temizlikçiyi kandırmak, bir psikolog ya da polisi kandırmak kadar kolay ya da zor olabilirdi. Karşılaştırmalı araştırmaya dahil edilen gruplardan yalnızca biri ortalamanın üstünde puan almıştı. Gizli servis ajanları. Ama Harry gizli servis ajanı değildi. Zamanı az, canı sıkkın olan, ayrıca şu an hiç de akıllıca davranmayan bir opsal çocuğuydu sadece. Bir adamı başkalarının önünde kanıt yokken şüpheli koşullar altında sorguya çekmek çok etkili bir yöntem olmadığı gibi pek adil de sayılmazdı. Yani Harry şu an yaptığı şeyi yapmaması gerektiğini biliyordu. Ona bu fotoğrafı kimin vermiş olabileceğini biliyor musunuz? Üç adam Harry'nin masaya bıraktığı fotoğrafı incelediler.
Hiçbir fikrim yok dedi Albul. Eşim, belki çocuklar.
Harry adamın göz bebeklerinin büyüyüp büyümediğine baktı ve terleme ya da kızarma gibi nabız hızlanması belirtileri aradı.
''Mesele nedir bilmiyorum memur bey ama beni bulmak için bunca zahmete girdiğinize göre önemsiz değildir herhalde. İsterseniz Handelsbanken'den gelen bu beyefendilerle görüşmem bittikten sonra baş başa konuşalım. Beklemek isterseniz garsona söyleyeyim de size sigara içilen kısımda masa ayarlasın.''
Harry Albul'un gülümsemesinin alaycı mı yoksa itaatkar mı olduğuna karar veremedi. Hiçbir şey anlaşılmıyordu.
''Zamanım yok.'' dedi Harry. ''O yüzden şimdi oturup...''
''Maalesef benim de zamanım yok.'' diye araya girdi Albul, sakin ama kararlı bir sesle. ''Şu an mesai saatimdeyim. O yüzden ancak öğleden sonra konuşabiliriz. Yani size yardımcı olabileceğimi hala düşünürseniz.''
Her yutkundu, acizdi ve Albul'un bunu bildiğini görebiliyordu.
''Tamam öyleyse.'' dedi Harry. Sözleri epey zavallı çıkmıştı. ''Teşekkürler memur bey.''
Albul gülümseyerek başını yana eğdi.
''Ve şarap konusunda haklısınız muhtemelen.''
Handelsbanken'de çalışan adamlardan birine döndü.
''Optikom hakkında ne diyordun Stein?''
Harry fotoğrafı alırken broker'ın pek gizlemeden sırıtmasına katlanmak zorunda kaldı. Rıhtım kenarında bir sigara yaktı. Tat alamayınca homurdanarak attı. Akershus Kalesi'nin bir penceresi gün ışığıyla parıldıyordu. Ve deniz öyle sakindi ki üstü incecik ve berrak bir buz tabakasıyla kaplıydı sanki. Harry bunu neden yapmıştı? Neden tanımadığı bir adamı küçük düşürmek için kamikaze saldırısı yapmıştı? Sonunda adam onu ipek eldivenli elleriyle kaldırıp kibarca dışarı atmıştı. Güneşe dönüp gözlerini kapadı ve bugün bir kez olsun akıllıca bir şeyler yapmasının iyi olup olmayacağını düşündü. Örneğin bu vakayla ilgilenmeyi tamamen bırakmasının. Hiçbir şey anlamlı gelmiyor gibiydi. Her zamanki kaos ve şaşkınlık vardı sadece. Belediye binasının çanları çalmaya başladı. Harry Möller'in haklı çıkacağını bilmiyordu. Yılın son sıcak günüydü. 16. Bölüm Namco G-Con 45.
Cesur Oleg, her şey yolunda gidecek demişti Harry'e telefonda. Tekrar tekrar gizli bir planı varmışçasına. Annemle yakında döneceğiz.
Pencerenin önünde duran Harry karşı apartmanın çatısının üstündeki gökyüzüne bakıyordu. Akşam güneşi ince, buruşuk bir bulut tabakasının alt tarafını turuncuya ve kırmızıya boyuyordu. Harry eve giderken hava anlaşılmaz bir şekilde soğuyuvermişti. Sanki birisi görünmez bir kapıyı açmış ve bütün sıcaklık dışarı gitmişti. Dairenin döşeme tahtalarının arasından soğuk sızmaya başlamıştı. Harry keçe terliklerini nereye koymuştu? Bodruma mı, tavan arasına mı? Terliği var mıydı? Hatırlayamıyordu. Neyse ki Oleg'in Game Boy'da Harry'nin Tetris rekorunu kırması durumunda Harry'nin ona alacağı PlayStation tabancasının ismini yazmayı başarmıştı. Namco G-Con 45. Harry'nin arkasındaki 14 inçlik televizyonda haberler tek düze bir sesle okunuyordu. Kurbanlar için para toplamaya yönelik bir başka gala. Julia Roberts şifa dilerken Sylvester Stallone bağışçıların telefonlarına çıkıyordu. Ve intikam saati gelmişti. Halı bombardıman yapılan dağ eteklerinin görüntüleri. Hiçbir şeyin yeşermediği ıssız bir bölgede kayalardan yükselen siyah duman sütunları. Telefon çaldı. Arayan Weber'di. Weber Emniyet Müdürlüğü'nde birlikte çalışılması zor olan dik kafalı suratsız bir ihtiyar olarak tanınıyordu. Harry ise öyle düşünmüyordu. Weber'e saygısızlık etmediği ve onun canını sıkmadığı sürece sorun çıkmıyordu.
''Sonuçları beklediğini biliyorum.'' dedi Weber. ''Şişede DNA bulamadık ama iki tane hafif parmak izi bulduk.''
''Güzel, plastik torbada olsalar da silinmelerinden korkuyordum.''
''Neyse ki şişe cam, plastik şişe olsa onca günden sonra iz kalmazdı.''
Harry arkadan gelen tıkırtıları duyuyordu.
''Hala çalışıyor musun Weber?''
Evet.
Parmak izlerini veri bankasında arama işini ne zaman halledersin?
Canımı sıkmaya mı çalışıyorsun?
Kesinlikle hayır. Benim zamanım bol Weber.
Yarın bilgisayar dahisi değilim ben. Gençler de evlerine gittiler.
Sen ne yapıyorsun peki?
Parmak izlerini eski yöntemlerle kontrol edip birkaç olasılığı araştıracağım sadece. İyi uykular Hall. Sallanarak çalışan amcam bir gözünü açık tutacak.
Harry telefonu kapatıp yatak odasına girdi ve bilgisayarını açtı. Cıvıl cıvıl Windows jingle'ı oturma odasından gelen Amerikan intikam retoriğini bastırdı bir an. Harry Kirke Wayan soygununun videosuna bir dizi tıklamayla ulaştı. Titrek kaydı birkaç kez seyretti. Ne yeni bir şey öğrendi ne de kendini daha aptal hissetti. E-posta ikonuna tıkladı. Kum saati ve bir mesajınız var yazısı belirdi. Ev telefonu tekrar çaldı. Harry kol saatine göz attıktan sonra telefonu açtı ve yalnızca Raquel'le konuşurken kullandığı yumuşak ses tonuyla "Selam" dedi.
"Ben Arne Albu. Akşam vakti aradığım için kusura bakmayın ama isminizi eşimden aldım ve bu meseleyi bir an önce halledeyim dedim. Müsait misiniz?"
"Evet" dedi Harry normal sesi ve hayal kırıklığıyla.
Eşimle konuştum. O kadını ikimiz de tanımıyoruz ve fotoğrafı nereden bulduğunu bilmiyoruz. Ama o fotoğraf bir fotoğrafçıda banyo edilmişti. Orada çalışan biri çoğaltmıştır belki de. Ayrıca evimize gelen giden çok oluyor. Yani bir sürü ihtimal var.
Harry Arne Albu'nun sesinin daha önceki gibi özgüvenli çıkmadığını fark etmişti. Birkaç saniyelik cızırtılı sessizlikten sonra Albu devam etti.
''Bu konuda daha fazla konuşmanız gerekiyorsa benimle iş yerimden temas kurun lütfen. Anladığım kadarıyla eşim size numaramı vermiş.''
''Benim de anladığım kadarıyla mesai saatlerinde rahatsız edilmek istemiyordunuz.''
''Eşimin stres yaşamasını istemiyorum. Tanrım, ölü bir kadının ayakkabısından çıkan bir fotoğraf. Eşimi karıştırmayın lütfen.''
''Anlıyorum ama o fotoğrafta eşiniz ve çocuklarınız var.''
''Eşim o fotoğrafla ilgili hiçbir şey bilmiyor diyorum size.''
Sonra adam öfkeli konuşuna pişman olmuşçasına ekledi. ''Sizi temin ederim ki bu meseleyi açıklığa kavuşturmak için bütün olasılıkları gözden geçireceğim.'' ''Teklifiniz için teşekkürler ama ben kiminle istersem onunla konuşma hakkına sahibim hala.'' Harry Albu'nun soluklarını dinledikten sonra ekledi. ''Beni anlıyorsunuzdur umarım.''
''Beni iyi dinle.''
Maalesef bu tartışmaya açık bir konu değil. Bilmem gereken bir şey olursa sizinle de ya da işinizle temasa geçerim.
Dur bir dakika, anlamıyorsunuz. Eşim alt üst oluyor.
Haklısınız, anlamıyorum. Hasta mı ki?
Hasta mı? Dedi Albu şaşkınlıkla. Hayır ama...
Öyleyse artık bu konuşmayı bitirelim. Harry aynada kendini gördü. Şu an mesai saati içinde değilim. İyi akşamlar.
Harry telefonu kapatıp tekrar aynaya baktı. O hafif gülümseyiş. Hınçtan kaynaklanan neşe kaybolmuştu artık. Dar görüşlülükten, ben bilirimcilikten, sadizmden kaynaklanan. İntikamın dört atlısıydı bunlar. Ama bir şey daha vardı, bir terslik vardı, bir şey eksikti. Harry yansımasını inceledi. Belki de ışık yüzünden öyle görünüyordu. Bilgisayarın karşısına otururken Auna'ya bu dört atlı meselesinden bahsetmesi gerektiğini düşündü. Auna böyle şeyleri severdi. Harry'e gelen e-posta ilk kez gördüğü bir adresten gönderilmişti. furiye@bol.com. Harry e-postaya tıkladı. Orada otururken vücuduna bir yıl boyunca geçmeyecek bir ürperti yayıldı. Ekranı okurken oldu, ense tüyleri dikeldi ve derisi çeken bir giysiymiş gibi büzüldü. Oyun oynayalım mı? Diyelim ki bir kadınla akşam yemeği yedin ve kadın ertesi gün ölü bulundu. Ne yaparsın? S2MN. Telefon acı acı çaldı. Harry arayanın Raquel olduğunu biliyordu. Telefonu açmadı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 158.